Bilişim Hukuku ve Etik Bölüm Özeti 1. Bölüm Bilişim ve Bilişim Hukukunun Temel Kavramları Bilişim hukuku, genç ve henüz gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Bilişim hukukunun temel kavramlarını daha kolay anlayabilmek için bilişim, veri, enformasyon gibi kavramların ne anlama geldiğinin kavranması gerekmektedir. Çünkü bilişim hukuku bu temel kavramlar ekseninde gelişim göstermektedir. Bilişim hukukunun eksiksiz bir tanımını yapmak, alanın dinamik yapısı nedeniyle mümkün değildir. Bilişim sistemi kavramının ne ifade ettiğinin anlaşılması son derece önemlidir. Çünkü bu kavram mahkeme kararlarına konu olmakta ve bilişim hukuku açısından önem arz etmektedir. En yaygın kullanılan bilişim sistemlerinden biri olan bilgisayarlar, donanım ve yazılımlardan oluşmaktadır. Bilgisayar donanım ve yazılımları hukuken farklı niteliktedir. Bunun sonucu olarak da farklı hukuki sonuçlar doğmaktadır. Ağlar, bilgisayarların ve diğer cihazların birbirleriyle veri paylaşımı yapmasını sağlayacak şekilde bağlantı kurmasıyla meydana gelir. Dünya çapında iletişimi ve veri kaynaklarına erişimi sağlayan birçok ağın birleşiminden oluşan küresel ağ sistemi ise interneti oluşturmaktadır. İnternetin tarihçesi ve temel kavramları bugün kullandığımız internet teknolojisini değerlendirebilmek için faydalı olacaktır. Çünkü internet hukuku, bilişim hukuku kapsamında önemli bir yere sahiptir. İnternet, farklı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından işbirliğiyle yönetilmekte ve işletilmektedir. Bu kurum ve kuruluşların her biri internetin yönetişiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Unutulmaması gerekir ki, bu kurumlardan hiçbiri internet yönetiminde tek merkez değildir. Ülkemizde internetin yönetimiyle ilgili temel düzenleme Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, internet yönetiminde çeşitli görev ve yetkileri üstlenmektedir. Bu kurumların görev ve yetkileri ilgili kanun maddelerinde yer almakta olup son derece önemli bir yere sahiptir. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun ile internet ortamında yer alan süjeler tanımlanmış, bu süjelerin yükümlülük ve sorumlulukları ve internet ortamında işlenen bazı suçlarla mücadeleye ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Konumuz açısından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, sosyal ağ sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcı önemli olanlardır. 2020 yılında internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda yapılan bir değişiklikle Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu belirli sosyal ağ sağlayıcılara getirilmiştir. Bulut bilişim, paylaşılan bir havuzda yer alan yapılandırılabilir bilişim kaynaklarına, ağ bağlantıları, sunucular, depolama, uygulamalar ve hizmetlere, her an ulaşılabilir, talep edildiğinde ağ erişimi sağlayan, asgari düzeyde yönetim çabası veya hizmet sağlayıcı etkileşimi gerektirecek biçimde hızlıca tedarik sağlayan bir modeldir. Bulut bilişim kapsamında farklı hizmet modelleri sunulmaktadır. 2. Bölüm Bilişim hukukundaki güncel gelişmeler ve etkileri İnternet altyapısının gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte insanlar arasındaki etkileşim ve iletişim hiç olmadığı kadar güçlenmiş ve kolay bir hal almıştır. Bu durum birçok yeni avantajı beraberinde getirmiş olsa da bünyesinde bir takım yadsınamaz sorunları barındırdığı da bir gerçektir. Özellikle internet ortamında yapılan yayınlar kimi zaman ciddi suçlar teşkil edebilmekte, kimi zaman da kamu düzenini tehdit edebilmektedir. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun amacı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi, suçların engellenmesi, bireylerin ve kurumların haklarını koruma amacıyla bir takım yasal düzenlemeler yapılmasıdır. Bu kanunla ilk olarak kanun koyucu internet ortamının sürelerini belirleyerek sorumluluklarının çerçevesini çizmiştir. Bu internet süjelerinin başlıcaları, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, sosyal ağ sağlayıcı ve içerik sağlayıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerik sağlayıcılar, bir Twitter veya YouTube kullanıcısı olarak karşımıza çıkabilmektedir. İçerik sağlayıcılar kural olarak internet ortamında yayına sundukları her tür içerikten sorumludurlar. Yer sağlayıcılar, içerik sağlayıcıların ve diğer internet süjelerinin yayın yaptıkları sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. İçerik sağlayıcı, içeriği üreten iken yer sağlayıcı ise söz konusu bu içeriklerin bir sistemde veya platformda yayınlanması hizmetini sunmaktadır. Erişim sağlayıcılar, kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişidir. İnternete erişim hizmeti sunan Türk Telekom ve Kablonet gibi kuruluşlar erişim sağlayıcı olarak kabul edilmektedir. Sosyal ağ sağlayıcılar ise yer sağlayıcıların bir alt kırılımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal ağ sağlayıcıları, yer sağlayıcılardan ayıran ana unsur kullanıcılarına sosyal etkileşim amacıyla internet ortamında görüntü, ses, video, metin, konum ve benzeri içerikleri oluşturma, yayınlama ve görüntüleme imkanı sağlamalarıdır. Blok zincir, blokların birbirinin ardına eklenerek uzayıp giden bir zincir haline geldiği teknoloji olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu bloklar, içlerinde kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş veriler barındırmaktadır. Bu blokların birbirlerine eklenmesi ile uzamaya devam eden zincire de blok zincir denilmektedir. Blok zincir bu yönüyle şifrelenmiş bir veri tabanıdır. Kripto varlıklar ise genellikle blok zincir teknolojisi ve kriptografik yöntemler ile meydana getirilen sanal varlıklardır. Metaverse her ne kadar son dönemlerde popüler hale gelmiş olsa da aslına bakılırsa yeni bir konsept değildir. Metaverse'lerde kullanıcıların artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler vasıtasıyla fiziki dünyadakine benzer veya çok daha farklı bir yaşamı deneyimlemeleri hedeflenmektedir. Metaverse tekil bir yapıda değildir. Birden fazla Metaverse mevcuttur ve sayılarının artması da mümkündür. Kullanıcılar, Metaverse'te platform ile veya diğer kullanıcılar ile etkileşime geçerken veya sadece Metaverse'te bulunurken dahi çeşitli nedenlerle ses, parmak izi, yüz veya sair biyometrik veriler paylaşabilmektedir. Paylaşılan bu minvaldeki verilerin güvenliğini sağlamak, öncesinde ve veya gerektiği zaman bu verilerin işlenmesine ilişkin gerekli izin ve bildirimleri yapmak, verileri işleyen Metaverse'in sorumluluğundadır. 3. Bölüm. Kişisel verilerin korunması hukuku. Dijital teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte veri, artan oranda önem kazanmış ve kişisel verilerin korunması daha da güncel bir sorun haline gelmiştir. Endüstri 4.0'ın temel bileşenlerinden biri olarak kabul edilen yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve blok zinciri uygulamaları gibi teknolojiler, kişilere veya makinelere ait verilerin toplanmasına ve kaydedilmesine dayanmaktadır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz çağda veri, yeni petrol olarak nitelendirilmektedir. Kişisel verilerin korunması meselesinin merkezinde çatışan iki temel menfaat yer almaktadır. Bir taraftan, bilginin serbest dolaşımı sağlanmak istenmektedir, çünkü inovasyonun teşviki, teknolojik gelişim ve ilerleme için bu dolaşım değerlidir. Diğer taraftan ise, ilgili kişilerin hem devlet hem de özel teşebbüsler karşısında korunması gerekmektedir. Bilgi toplumunda kişisel veriler korunmazsa birey, devletler ve özel teşebbüsler karşısında zarar görme riski altına girer. Ayrıca, kişisel verilerin korunması temel hak ve özgürlüklerle de yakından bağlantılıdır. Özellikle yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte karar veren algoritmalar yaygınlaşmış ve veri diktatörlüğü gündeme gelmiştir. İşte kişisel verilerin korunması hukuku, bu menfaat çatışmasını çözmeye çalışmaktadır. Kişisel verilerin, bireyin kişilik hakkıyla ilgili olduğu kabul edilmektedir. Kişilik hakkının çeşitli görünüm türleri bulunmakta olup bunlar sınırlı sayıda değildir. Bu çerçevede, bireyin kişisel verileri üzerindeki hakkı da tıpkı vücut bütünlüğü, özel yaşamı ve şeref ile haysiyeti gibi kişilik hakkının bir parçasıdır. Türk hukukunda kişisel verilerin korunması, temel bir hak olarak anayasada düzenlenmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği'ndeki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de 2016 yılında kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüğe girmiş ve kişisel verileri koruma kurumu kurulmuştur. Hukukumuzda kişisel verilerin işlenmesinin kural olarak yasak olduğu esası geçerlidir. Ancak bu veriler başta açık rıza olmak üzere, kişisel verilerin korunması kanununda sayılan veri işleme şartlarından birinin bulunması durumunda ve kişisel verilerin korunması hukukuna egemen olan ilkelere uyularak işlenebilir. Veri sorumlularına ve veri işleyenlere bir takım yükümlülükler yükleyen kanun, ilgili kişilere de bir dizi hak tanımıştır. Kanuna aykırı veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmesi durumunda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlediği tespit edilen kişilere idari yaptırım uygulanır. Ayrıca, bu kişiler yönünden Türk Ceza Kanunu'nun 135 ila 140. maddeleri uyarınca cezai yaptırım uygulanması da söz konusu olabilir. Son olarak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlendiği için maddi ve manevi zarara uğrayan kişilerin Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde tazminat talepleri saklıdır. 4. Bölüm. Elektronik İmza ve Elektronik İmza Kanunu. Elektronik belgeler el ile imzalanamamakta olup imzanın taranarak belgeye eklenmesi güvenlik ihlalleri nedeniyle mümkün değildir. Taranmış imzanın, imzalayan tarafından elektronik belgeye eklendiğini ispatlamak çok zordur. Taranmış imza, kolaylıkla kötü niyetli üçüncü kişilerin eline geçebilir ve imza kopyalanarak taklit edilebilir. Bilgisayarda üretilen belgelerin tarih, saat, yazar bilgileri kolaylıkla değiştirilebilmektedir. Bu sebeplerle elektronik ortamda yer alan verilere dayanan hukuki işlemlerin yazılı şekle uygun yapılamaması sorunu doğmuştur. Bu sorun, elektronik imza düzenlemeleri ile dijital imza ya da elektronik imza kanununda yer alan güvenli elektronik imzanın kullanılmasıyla çözülmüştür. Gerek elektronik imza kanunu gerekse Türk Borçlar Kanunu güvenli elektronik imzanın el ile atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurduğunu hüküm altına almıştır. Burada güvenli elektronik imza ile kastedilen, kanundaki şartları taşıyan dijital imzadır. Ancak, bu hukuki sonuç yalnızca elektronik imza kanunu madde 4'te tanımlanan güvenli elektronik imza için geçerlidir. Burada sayılan şartları taşımayan veriler, hukuk muhakemeleri kanunu madde 199 gereğince belge olarak kabul edilebilmektedir. Güvenli elektronik imzaya bağlanan hukuki sonuçlardan bir diğeri ispata ilişkin olmak üzere usulüne uygun olarak güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil olarak nitelendirileceğidir. Elektronik imza denilince akla dijital imza gelse de elektronik imza dijital imzayı da kapsamına alan elektronik belgeleri imzalamak için kullanılan farklı yöntemleri ifade eden bir üst kavramdır. Elektronik imza yöntemlerine örnek olarak, biyometrik imza, parmak izi, retina taraması gibi, PIN, dijital ortama aktarılmış el yazısı ve dijital imza verilebilir. Dijital imzanın teknik yapısı temel olarak, asimetrik şifreleme yöntemine, hash fonksiyonuna ve zaman damgasına dayanmaktadır. Asimetrik şifreleme yönteminde kullanılan gizli ve açık anahtarlar elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından üretilir ve bir sertifika ile temsil edilirler. Bu sertifikada anahtar sahiplerinin kimlik bilgileri yer alır. Böylece dijital imzanın kimlik doğrulama fonksiyonu yerine getirilir. Hash fonksiyonu ile mesajda herhangi bir değişiklik yapılmadığı doğrulanır. Zaman damgası ile güvenli elektronik imzalı belgenin ne zaman oluşturulduğu ve gönderildiği tespit edilir. Zaman damgası hizmeti, elektronik sertifika oluşturulması elektronik sertifika hizmeti sağlayıcıların görevleri arasındadır. Elektronik sertifika hizmeti sağlayıcılar, açık anahtarı kullanıcının kimlik bilgileriyle birlikte sertifikaya bağlar ve listede yayımlar. Gizli anahtar ise kullanıcı dışında kimseye verilmez. Böylece imza sahibinin kimliği tespit edilebilir. Güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile eşdeğer olduğu hakkında sertifika talep eden kişiye sertifika tesliminden önce bilgi vermekte elektronik sertifika hizmeti sağlayıcıların yükümlülükleri arasındadır. Elektronik sertifika hizmeti sağlayıcılar, sertifikada bulunan imza doğrulama verisine karşılık gelen imza oluşturma verisini başkasına kullandırmaması konusunda sertifika sahibini bilgilendirmek ile yükümlüdür. 5. Bölüm. Elektronik ticaret ve tüketici hukuku. Elektronik ticaret, en genel ifadeyle mal veya hizmetlerin elektronik ortamlarda üretilmesine, reklamının yapılmasına, pazarlanmasına veya sunulmasına yönelik işlemlerin bütünüdür. Elektronik ticaretin, elektronik ortam ve ticari işlem olmak üzere iki unsuru bulunmaktadır. Bu kapsamda, ticari işlem ile Türk Ticaret Kanunu'ndaki ticari iş kavramlarının birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Ticari işlem, ekonomik menfaat elde etmek için yapılan her türlü işlem olabilir. Elektronik ticaret kapsamındaki yapılan işlem, ticari iş, tüketici işlemi veya adi iş olabilir. Türk hukukunda elektronik ticaretin düzenlemesine ilişkin temel mevzuat, 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ikinci düzenlemelerdir. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemeyi amaçlamakta olup ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunun 3. maddesinde, hizmet sağlayıcı için bilgi verme yükümlülüğü öngörülmüştür. Bilgi verme yükümlülüğü, elektronik ticaretin tarafları arasında güven sağlamayı amaçlar ve elektronik ticaretin gelişmesine hizmet eder. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ise elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıyı ifade eder. Elektronik ticarette en çok karşılaşılan hukuki sorunlardan biri sözleşme konusunun ayıplı olmasıdır. Satıcı ya da sağlayıcı, sözleşme konusu mal ya da hizmeti sözleşmeye uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Sözleşme konusunun sözleşmede kararlaştırılan nitelikte olmadığı ya da beklenen yararın sağlanamadığı hallerde ayıptan bahsedilir. Borçlar hukukunda ayıp halinde alıcının malı gözden geçirme ve ihbar külfeti öngörülmüşken, tüketici hukukunda bu koşul aranmamaktadır. Ayrıca, tüketici sözleşmelerinde teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Tüketici, ayıplı mal ya da hizmet karşısında tüketicilerin korunması hakkındaki kanunda sayılan seçimlik haklarını işin niteliğine göre kullanabilir. Örneğin, elektronik ortamda bir hizmet sağlanması durumunda işin niteliği, ayıp oranında bedelden indirim uygulanması mümkün olmayabilir. Öte yandan, tüketici işlemi niteliğindeki elektronik sözleşmelerde de dönme hakkının son çare olarak kullanılması gerekir. 6. Bölüm. Bilişim ortamında fikri ve sınai haklar. Fikri mülkiyet hukuku, eser sahipleri ile diğer ilgililer arasındaki menfaat çatışmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye'de fikri mülkiyetin düzenlenmesinde temel kanunlar, 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 2016 tarihli Sınai Mülkiyet Kanunu'dur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser sahibi eseri meydana getiren kişidir. Eser sahibinin hakları, yaşam süresi boyunca devam eder ve ölümünden sonraki 70 yıl boyunca mirasçılarına geçer. Eser sahibinin manevi hakları arasında eseri umuma arz etme, eser sahibi olarak tanıtılma, eserde değişiklik yapılmasını engelleme ve eseri sahiplenme hakkı yer almaktadır. Mali hakları ise işleme, çoğaltma, yayma ve iletim hakları içerir. Sınai mülkiyetin konusu marka, patent, tasarım gibi unsurlardan oluşur. Markanın amacı, bir teşebbüsün ürün ve hizmetlerini diğerlerinden ayırmaktır. Markalar, tescil edildikten sonra 10 yıl süreyle korunur ve bu süre 10'ar yıllık dönemlerle yenilenebilir. Marka sahibi, markasının izinsiz kullanılmasını engelleme hakkına sahiptir. Benzer şekilde patentler de 20 yıl boyunca korunur ve patent sahibi buluşun izinsiz üretilmesini, satılmasını veya kullanılmasını engelleyebilir. Tasarımlar ürünlerin çizgi, şekil, renk gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümlerdir. Tescilli tasarımlar, başvurudan itibaren 5 yıl süreyle korunur ve bu süre 5'er yıllık yenilemelerle 25 yıla kadar uzatılabilir. Tasarımlar, yenilik ve ayırt edici nitelik taşımalıdır. Tasarım sahibi, izinsiz kullanım durumunda üçüncü kişilerin tasarımını üretmesini, satmasını ve ticari amaçla kullanmasını engelleyebilir. Yapay zekanın ürettiği eserler, fikir ve sanat eserleri kanununa göre eser sayılabilir. Ancak yapay zeka, hukuki kişiliği olmayan bir varlık olduğundan, eser sahibi olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışmalıdır. Bu konuda üç ana görüş vardır. Birinci görüş, yapay zeka tarafından üretilen eserlerin kamu malı olması gerektiğini savunur. İkinci görüş, yapay zekanın sahibinin eser sahibi olarak kabul edilmesini öngörür. Üçüncü görüş ise yapay zekanın hukuki kişilik kazanarak eser sahibi olmasını savunur. NFT'ler, eşsiz dijital varlıklardır ve dijital sanat eserlerinin özgünlüğünü sağlamada kullanılır. NFT'ler, dijital sanat eserlerinin kopyalanabilir olmasına karşılık, fiziksel eserlerden farklı olarak eşsizliği garanti eder. Ancak bir eserin izinsiz şekilde NFT'ye dönüştürülmesi, eser sahibinin haklarını ihlal edebilir. Metaverse, dijital dünya ile fiziksel dünyanın birleşimi olan sanal bir ortamdır. Kullanıcılar, yalnızca tüketici olarak değil üretici olarak da yer alır ve eserler üretebilirler. Metaverse'te oluşturulan eserler, fikri mülkiyet haklarına tabi olabilir. Ayrıca, Metaverse ortamında da sınai ve fikri mülkiyet hakları ihlalleri yaşanabilir. Bir markanın veya tasarımın izinsiz kullanımı, dijital ortamda da hukuki sonuç doğurur. 7. Bölüm. Elektronik ticaretin vergilendirilmesi. Elektronik ticaret, işletmelerin iş yapış şekillerini büyük ölçüde etkilemiş ve değiştirmiştir. Teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde işletmeler, dünyanın herhangi bir noktasından diğerine kolaylıkla mal veya hizmet sunabilmektedir. Bununla birlikte gerek ulusal gerekse uluslararası vergi kuralları, bir ülkenin vergilendirme yetkisini kullanabilmesi için o ülkede ilgili işletmenin bir fiziksel varlığının bulunmasını aramaktadır. Örneğin, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında yükümlülük, bir gerçek kişinin Türkiye'de yerleşmesine veya bir kurumun Türkiye'de iş merkezi bulunmasına bağlanmıştır. Uluslararası vergi anlaşmalarında ise ticari kazançların vergilendirilmesi, vergilendirmenin yapılacağı ülkede bir iş yeri veya temsilci bulunmasına bağlanmıştır. Fiziki varlığı esas alan vergi sistemi, e-ticareti vergilendirmede yetersiz kalmıştır. Ulusal ve uluslararası vergi sistemleri, fiziksel varlığa dayalı olacak şekilde kurgulanmıştır. E-ticaret ile birlikte işletmeler, mal ve hizmetlerini müşterilerinin bulunduğu ülkede fiziksel varlık göstermeden veya herhangi bir temsilcilik bulundurmadan sunabilme imkanına sahip olabilmektedir. Bu durum, işletmelerin, faaliyetin yapıldığı ülkede vergi ödemeksizin gelir elde edebilmelerine imkan vermektedir. E-ticaretin günümüzde geldiği nokta, devletlerin vergi gelirlerini doğrudan etkilemektedir. Oluşan bu durum, ulusal ve uluslararası vergilendirmenin temel sorunlarından birini oluşturmaktadır. Uluslararası e-ticarette birden fazla ülkenin vergilendirme yetkisi gündeme gelebileceği gibi hiçbir ülkenin vergilendirme yetkisi kapsamına girmemesi, dolayısıyla vergilendirilememesi de söz konusu olabilir. Elektronik ticaret, ülkelerin sınırlarını kolaylıkla aştığından bir ticari işlem, aynı anda birden fazla devletin vergilendirme yetkisini gündeme getirebilir. Bu durumda elde edilen gelirin hangi ülkenin egemenlik alanına girerek vergilendirme yetkisi olduğunun tespiti, vergilendirme açısından büyük önem taşımaktadır. Uluslararası vergilendirmenin en temel meselelerinden biri, işte bu vergilendirme yetkisinin devletler arası bölüşümüdür. Uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan iş yeri kavramı, e-ticaretin gerekliliklerini karşılamaya yetmediğinden başka çözümler gündeme gelmiştir. Bu çözümler, dijital hizmet vergileri gibi ulusal çözümler ve uluslararası alanda özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından geliştirilen çözümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekim 2021'de, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, G20 matrah aşındırma ve kar aktarımına ilişkin kapsayıcı çerçevenin 137 üyesi, ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan vergi sorunlarına yönelik iki sütunlu yaklaşımı içeren bir bildiriyi kabul etmiştir. Buna göre birinci sütun kar tahsisi ve Nexus kurallarının tutarlı ve eşzamanlı bir şekilde incelenmesi yoluyla uluslararası vergi sistemini yeni iş modellerine uyarlamayı amaçlamaktadır. İkinci sütun ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, G20 matrah aşındırma ve kar aktarımına ilişkin kapsayıcı çerçevenin zorluklarını ele almak ve merkezi veya faaliyet gösterdiği ülke neresi olursa olsun uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin minimum vergi seviyesini ödemesini sağlamak için tasarlanmıştır. 8. Bölüm. Bilişim suçları ve bilişim ceza hukuku. Günümüzde bilgi ve enformasyonun etkin olarak işlenmesinde teknik açıdan belki de en önemli yere sahip olan bilişim teknolojisinin gelişimidir. Bilişim teknolojisi, özellikle modern bilgisayarın 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkisini hissettirmeye başlayan sosyoekonomik dönüşümünün içinde şekillenerek toplumsal ilişki ve kurumları çeşitli yönleriyle etkilemeye başlamıştır. Toplumsal bir kurum olan hukuk da birçok yönüyle söz konusu gelişimden etkilenmiştir. Bu bağlamda bilişim suçları, bilgisayar suçları gibi birçok ad altında incelenen suçlar, dönüşümün ceza hukukuna niceliksel ve niteliksel etkisini oluşturmaktadır. Ceza hukuku açısından sorunun bir yönü, bilgi ve enformasyonun korunmasıyla ilgilidir. Sorunun diğer bir yönü ise sayısallaşma olarak adlandırılan durum ile ilgilidir. Söz konusu sorunlara ilişkin olarak ceza hukukunda tartışmaların merkezini oluşturan hususlar, hangi değerin korunduğu ve bununla bağlantılı olarak bu değerlere yönelik saldırıları ifade eden hangi tür fiillerin suç olarak düzenlenmesi gerektiğidir. Bilişim suçları olarak adlandırılan suçlarda, öncelikli olarak ceza müeyyidesiyle koruma altına alınan değerin ne olduğunun tespiti önemlidir. Bu husus, bir yandan da korumanın amacını ve meşruiyetini göstermektedir. Haliyle bu da suçun hukuki konusunun ve bununla bağlantılı olarak özellikle suç olarak düzenlenecek fiillerin belirlenmesine yönelmeyi gerekli kılmaktadır. Farklı nitelikteki birçok suçun bilişim suçları adı altında gündeme gelmesi, bilişim suçlarının incelenmesine ilişkin belirli bir sınırlandırılmaya gidilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu nedenle bu bölümde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 243. ve 244. maddelerinde düzenlenen suçlar ağırlıklı olarak incelenmiştir. Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu ile Elektronik İmza Kanunu'nda düzenlenen suçlarda ilgisi olduğu ölçüde ele alınmıştır. Sosyoekonomik dönüşüm sürecinde bilişim sistemlerinin kullanımının diğer önemli bir etkisi olarak ortaya çıkan kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 135 ve diğer maddelerinde düzenlenen suçlarda yine niteliksel bir etki olarak inceleme konusu yapılmıştır.